Merhaba değerli, hayatımın anlamı ne diye düşünenler ve kendimi boşlukta hissediyorum diyenler. Trenden Bildiriyorum'un 67. bölümüne hoş geldiniz. Ankara'dan yola çıktık, Eryaman istasyonunu geçip Polatlı'ya doğru ilerliyoruz ve ben de bu yolculukta yazılarımı karıştırırken, kenara attığım şeyleri karıştırırken güzel bir yazı gördüm. Güzel bir şeyle karşılaştım ve İnsanın varoluşunun belki de en temel ve en derin sorunlarından birine doğru odaklandım. Hayatımızın anlamı. Onu çözülmesi gereken bir bulmaca gibi mi görüyoruz? Yoksa hayat kendi iç dinamikleriyle başka bir yol mu aslında bize işaret ediyor? Bilmiyoruz. Ya da buna dair herkesin bir fikri olabilir belki ama davranış bilimci Arthur Brooks'un görüşleriyle şekillenen Danny Kenny'nin kaleme aldığı The Meaning of Your Life Isn't a Puzzle to Solve, yani hayatınızın anlamı çözmesi gereken bir bulmaca değil başlıklı yazı, bize anlamın çözülmesi gereken bir problemden çok yaşanması ve onunla güreşilmesi gereken bir gerçeklik olduğunu anlatıyor. Şimdi hazırsak hayatın anlamı üzerine derin bir yolculuğa doğru çıkmaya ve belki de onu çözmek yerine yaşamayı öğrenmeye doğru bir yolculuğa çıkalım. Danny Kenny bigthink.com üzerinde paylaştığı davranış bilimci Arthur Brooks'un da araştırmalarını dayandırdığı yazısında hayatın anlamının çözülmesi gereken bir bulmaca değil, aksine yaşanması ve onunla mücadele edilmesi gereken dört başı mamur, karmaşık bir problem olduğunu savunuyor. Yazar, yüksek başarılı bireylerde bile görülen derin boşluk hissini ele alarak anlam arayışının doğasını incelemiş. Kenny, bu krizi aşmak için duygusal öz yönetim, soruları yeniden çerçeveleme ve acıyla arkadaş olma gibi pratik yaklaşımlar sunuyor. Kenardan bir merdiven var. Bulunduğum oda iki katlı ve iki katlı olduğu için, yani daha doğrusu ranzası var. İkinci kata çıkmak için bir merdiven var. O bir yere asılı. Takır tukur böyle bir arada gürültü çıkarıyor ama ondan bir kafam dağıldı. Neyse, size de gelmiyordur muhtemelen ama benim şöyle bir ufak bir dikkatim dağıtmışı. Tamam, şimdi komple buradayım. Hayatın anlamını aramaya doğru yolculuğumuzda çok odaktayım yani. Anlatamam o derece. Neyse, hayatın anlamı birçoğumuzun kariyerinde, yani özellikle hayatta aldığı kararlarda, yani örnek veriyorum, benim kimyayı bırakıp yeni yollar arayışına girdiğimde kendime sıkça sorduğum bir soruydu, ya da sizlerin birçok zaman diliminde belki bir kendinize sorduğunuz bir soru ya da birilerine. O dönemler ne istediğimi bulamamıştım belki ama hep anlattığım gibi ne istemediğimin peşine giderek bir kendime böyle yol çizmiştim ve büyük bulmacayı çözmeye doğru bir böyle girişmiştim, bir adım atmıştım. Mutlaka sizin de kendinize göre bu anlam arayışı içerisinde bazı adımlarınız ya da kararlarınız olmuştur. Ancak Kenny'nin yazısını okuyunca belki de asıl hatanın ya da yanılsamanın bu soruyu bir bulmaca gibi görmekte yattığını fark ettim diyebilirim. Anlam yani belki de çözülecek bir denklem değil. Yani her gün yeniden yazılan, dönüştürülen bir senaryo belki de. Ancak bu bölümde, bu yazıyı okuduktan sonra kafamda da canlanan şeylerle birlikte Arthur Brooks'un o bilgelikle dolu tespitleriyle hayatı anlamanın peşine doğru şöyle bir düşeceğiz, bir zorlayacağız bakalım ve orada neler bulacağız, yani ilginç olacaktır diyebilirim. Ve şimdi gelin hemen bu yolculuğa bir başlayalım. Kenny her şeye sahip olup hiçbir şey hissetmemek diye başlıyor. Kenny Harvard Üniversitesi'nde yazar ve profesör Arthur Brooks'un 10 yıllardır insanların neyin mutlu ettiğini incelediğini belirtiyor. Brooks'un özellikle yüksek başarılı bireylerde her şeye sahip olup hiçbir şey hissetmeme krizi olarak tanımladığı derin bir boşluk hissi gözlemlediğini aktarıyor. Bu durumun modern toplumun sadece maddi ve dışsal başarılara odaklanmasının bir sonucu olduğunu da ifade etmiş. Davranış bilimci bu yazıyı da yazan Danny Kenny, Brooks ile yaptığı söyleşide anlamın dört başı mamur karmaşık bir problem olduğunu, yani çözülmesi değil yönetilmesi ve yaşanması gereken bir şey olduğunu belirtiyor. Bunu girişte de zaten aslında belirtmiştik. Ve yazar kendi futbol kariyerinin aniden bitmesiyle yaşadığı kimlik ve amaç boşluğunu örnek vererek bu durumun sadece sporculara özgü olmadığını, aslında elinde belli bir yetkinlik ya da daha doğrusu elinde bir yöneticilik imkanı bulunan, bir şeylerde güç sahibi olan insanların bu gücü kaybettiklerine, yani işte bu emekli yöneticiler olabilir, çocukları evden ayrılan ebeveynler olabilir ya da mezun olan öğrenciler olabilir gibi benzer bir mücadele verdiğini ifade etmiş. Aslında burada öğrencilerden, mezun olan öğrencilerden bahsederken yazıda organizing principle gibi bir kavramdan bahsediyor. Onu onun altına almış. Yani yoksa emekli yöneticiyle mezun olan öğrenciyi aynı kefeye koyduğu bir durum tam olarak bahsettiğim şeyi karşılamıyor olabilir. Yani yönetici ya da güç, ellerindeki gücü kaybeden, yönetici gücünü kaybeden kişiler kısmını. Neyse, biz yazımıza devam edelim. Bu her şeye sahip olup hiçbir şey hissetmeme hali modern çağın en sinsi rahatsızlıklarından biri belki de. Başarı merdivenlerini tırmanırken, sürekli bir sonraki hedefe kilitlenirken, neden en tepeye ulaştığımızda bile o boşluk hissi bizi yakalar? Yani bu büyük bir problem, büyük bir aslında yanılsama diyebiliriz. Birçoğumuzun kariyerinde bir noktadan sonra daha ne yapmalıyım sorusunun öyle ya da böyle gündemimize geldiği ya da gelebileceğini düşünelim. Yani bu kaçınılmaz bir nokta ve o tuhaf boşlukla yüzleşeceğiz. Yüzleşmek de aslında zorundayız diyebilirim. Sanki hayatı bir yapılacaklar listesi gibi tamamlamaya çalışırken asıl tadını kaçırıyor olabiliriz. Bu açıdan bakmak gerekiyor. Arthur Brooks'un bu tespiti de çok kıymetli. Anlamı, sürekli peşinden koştuğumuz bir hedef olarak gördüğümüzde o hep kaçıyor. Yani oysa onu yaşamın bir parçası olarak kucakladığımızda işte o zaman gerçek bir bağlantı kurabiliriz belki de. O yüzden bu böyle sürekli şunu da başarmalıyım, bunu da başarmalıyım, yapılacaklar listem var, benim bunların bitirmem lazım ya da bunları işte bir şekilde ulaşmam lazımlar. Bizi belki de sahip olduğumuz birçok şeyin farkına varamamak gibi bir sıkıntılı duruma sokuyor. Bu da bir belki kenarda bir dursun düşünmemiz gereken bir nokta. Yazı karmaşık mı, zor mu, anlamın doğası diye bir bölümle devam ediyor diyebiliriz. Kenny kendi hayatındaki kritik hatanın anlam krizini tıpkı bir motoru bir araya getirmek gibi çözmeye çalışmak olduğunu, yani mükemmel bir iş, ilişki, düzenleme ile otomatik olarak anlamın ortaya çıkacağını sandığını belirtiyor. Yazar, karmaşık problemlerin çözümleri vardır diyerek uygulama geliştirmek, tatil planlamak veya futbol antrenmanı yapmak gibi sorunların bilişsel güç, araştırma ve optimizasyonla çözülebileceğini ifade ediyor. Ancak Brooks'un da vurguladığı gibi anlamın böyle bir problem olmadığını belirtiyor. Anlam, dört başı mamur karmaşık bir problemdir. Bunu demiştik zaten. Ve devamında o sadece anlaşılabilir ve birlikte yaşanabilir, çözülemez diye belirtiyor. Yazar, anlamı mükemmel bir şekilde inşa edecek bir makine değil, yaşanacak bir pratik olarak tanımlıyor. Bu anlayışın anlam arayışına yaklaşımımızı kökten değiştirdiğini ve belirsizlikle güreşmeyi öğrenmemiz gerektiğini vurguluyor. Bu ifadeyi ben sevdim. Belirsizlikle güreşmek. Eğlenceli bir şey. Neyse, yani işte bu anlattığı noktalarda, tam burada problem çözme yaklaşımımıza dair temel bir yanılgı yatıyor. Başta da konuştuk, hepimizin kendi hayatında mutlaka böyle bazı yanılsamaları bu konuda olmuştur. Ben de üniversitedeki ilk yıllarımda ya da iş hayatımın ilk yıllarında ya da birçok şeye giriştiğimde, daha başlangıçta her sorunun bir çözümü olduğuna inanırdım. Uzun zaman böyle devam etti hayat. Bir problemi parçalara ayırır, analiz eder ve bir doğru cevabı bulmaya çalışırdım. Ama hayat bir ders kitabı problemi gibi değil. Değilmiş ya da öyle diyelim. Özellikle insan ilişkileri, kişisel gelişim veya anlam arayışı gibi konularda, yani zor. Ve bu noktalarda tek bir doğru cevap maalesef yok. Yani en azından bir problem ve problemin net bir çözümü diye bir durum yok. Belki de o problemin orada durması gerekiyor bile olabilir. Yani çok bir sürü karmaşık ve bir sürü böyle sarmal olmuş olan durumlar var. Bu tür konular sürekli değişen, dönüşen ve mücadele etmemiz gereken dinamikler aslında. Anlamı bulmaya çalışmak yerine onunla birlikte yaşamayı öğrenmek bence asıl bilgelik. Ve bunu kaçırıyoruz. Yani bunu başaramıyoruz ya da öyle diyeyim kaçırmasak bile. Ve yaşamak o anı veya elimizdekileri, imkanlarımızı bunları bir şekilde farkında olarak yaşamak. Bunlar çok zor. Aslında kolay ama zor. Gibi gibi. Neyse yazıya devam edelim. Çözülemeyenle mücadele etmek, pratik bir çerçeve diye bir bölümümüz var. Bu bölümde özetle Brooks, anlamla başa çıkmak için pratik bir çerçeve sunuyor ve bunu 3 adımla açıklıyor. Yazar da bunu düzenlemiş ve karşımıza çıkıyormuş. Duygusal sarmalı durdurmak 1. bölüm. Brooks, duygusal olarak kendini yönetemiyorsan gelişemezsin diyerek duygusal öz yönetimin her şeyin temeli olduğunu belirtiyor. Yazar bu noktada güçlü duygular yaşarken onları bir günlüğe yazmayı öneriyor. Bunun düşünceleri aşağı doğru sarmaldan çıkarıp sayfaya sabitlediğini, böylece tepki vermeden önce gözlemleme fırsatı verdiğini ifade ediyor. Amacın karmaşıklıktan düşünerek kurtulmak değil, onunla daha ustaca başa çıkmak için zihni temizlemek olduğunu da vurgulamış. Öyle kafanızın içinde kendinizle şişirerek tutmayın, bir kenara bir yere yazın da içinizi döküverin demiş diyebiliriz ama yani neyse yorumlarımı birazdan yapacağım. Şimdi 2. bölüme geçelim, yani 2. noktaya, Brooks'un belirttiği 2. maddeye. Soruyu değiştirmek diye bir madde var. Duygusal tepkileri yönetebildikten sonra Brooks'un önerdiği temel değişimin amacımı nasıl bulurum yerine anlam kaçınılmaz olarak kaybolduğunda onunla nasıl daha iyi güreşebilirim diye sormak olduğunu belirtiyor. Çünkü işler, ilişkiler ve kimlikler zamanla değişecektir ve anlam duygusu periyodik olarak kaybolacaktır. Bu bir başarısızlık değil, insanlık halidir diyor. Bence güzel de diyor. 3. maddede ise Brooks acıyla arkadaş olmaktan bahsediyor. Belki de en sezgiye aykırı olarak, böyle o noktada en tersi olarak, Brooks zorluklarla olan ilişkimizi yeniden çerçevelememiz gerektiğini savunuyor. Ve şunu eklemiş, öğrencilerime şunu söylüyorum, yarın uyanıp bütün gün yaşanacak tüm güzel şeyler için, nefret edeceğim tüm şeyler için de minnettarım. Hadi bakalım deyin diye söylemde bulunuyormuş. Bunu söyleyerek de mutsuzluğun mutluluğa gömülü olduğunu ve zorluklarla güreşme isteğinin daha derin anlam kapasitesini inşa ettiğini ve gerçekten neye değer verdiğimizi ortaya çıkardığını vurgulamış. Hatta spor salonu metaforuyla, eğer spor salonunda hep iyiye gidiyorsan kas protein sentezi olmaz, kasların gelişmez, yeni kas üretmezsin diyerek gelişimin zorlukların içinden çıktığını belirtiyor. Sondan başlayalım, oradan yorumumu o şekilde vereyim. Açıkçası Mevlana'nın Mesnevisinde şey vardır. Sıkıntı ne büyük nimettir. Ya da sabır koruğu helva yapar gibi böyle şeyler var. Şimdi açıkçası orada bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Çok güzel sözler ve güzel bakış açıları. Çünkü Mevlana diyor ki eğer bir sıkıntı varsa bir konuda, bir yerde, bir şeyde, işte iyi bir şey geliyor demek ki. Gelişiyorsun demek ki, değişiyorsun demek ki. Ve bir şekilde bir şeyler yıkılmadan yerine yenisi yapılmaz. Ondan dolayı da öncelikle sıkıntı olacak ki yerine güzellik gelsin. Bu yaklaşımla çok fazla örnek ve çok fazla aslında sözler var Mevlana'nın Mesnevisinin içerisinde. Yaklaşım benim çok hoşuma gidiyor. Tabii zor, yani hepimiz bunu dört dörtlük kabullenebildik demiyorum ya da bu zihniyete erdik demiyorum. Ama bu yaklaşım güzel bir yaklaşım. Şimdi dönersek bu 3 adıma. Sadece anlam arayışı için değil, hayatın her türlü karmaşık sorunuyla başa çıkmak için harika bir rehber diyebiliriz. Yani en azından güzel bir bakış ve sistematik bir bakış. Duygusal öz yönetim, yani o panik anında kendimize dönüp bu sadece bir duygu, bir gerçek değil diyebilmek. Bence çok zor, çok çok zor hatta yani, ama güzel bir adım, yani faydalı olabilecek de bir adım hatta. Farkındalığımızı arttırabilecek bir adım yani. Çünkü insanlara şunu bahsetmek gerekiyor. Kriz anlarında hep bu farkındalığı aşılamaya çalışmak gerekiyor. Bu şeyi söylemek gerekiyor. Yani bir şekilde öz yönetim, duygusal anlamda öz yönetim kısmına, bu sadece bir duygu, bu bir gerçek değil. Bak bir dakika, bir dur nefes al falan, bunları söylemek. Yani bu önemli bir durum. Amacımı nasıl bulurum sorusunu anlam kaybolduğunda onunla nasıl başa çıkarım olarak değerlendirmek ise sorumluluğu tamamen kendimize alan bir yaklaşım. Ve acıyla arkadaş olmak. Yani bu kısmı biraz önce söylediğim gibi bence güzel bir yaklaşım. Bu önemli bir durum. Bu hepimizin hayatının zor dönemlerinde belki de öğrendiği bir ders ya da öğrenmesi gereken bir ders. Gelişmek ve büyümek, konfor alanımızdan çıkmayı, zorluklarla yüzleşmeyi gerektiriyor sonuçta. Bir şekilde değişmeniz için, iyiye gitmeniz için bazı şeylerin hayatınızda size acı çektirmesi maalesef gerekebiliyor. İlla böyle olmalı demiyorum, böyle olmayabilir ama bu tarz durumları kendinize bir fırsat bilin. Hatırlarsanız yani dinlediyseniz çok başlarda bir bölümümüz var. Şu an hatırlamıyorum hangi bölümde ama işsiz kaldığınızda sanırım 36 ya da 39. bölümde çok da başta değilmiş. İşsiz kaldığınızda bunu bir kendinize kariyeriniz anlamında, zihniniz anlamında, hayatınız anlamında bir değişim fırsatı olarak görün gibi bir söz vardı ya da bir bölüm vardı. O bölümü ya da o yaklaşımı da aslında barındırıyor burası diyebiliriz. Son olarak amacınızı asla bulamamak neden iyi bir haberdir diye bir soru soruyor. Ve gerçekten merak ettirici bir nokta, neden? Kendi anlamın bir varış noktası değil bir yolculuk olduğunu böyle sürekli devam edecek şekilde yazıda vurguluyor. Ve bu fikri de pekiştirmeye çalışıyor. Yazar krizlerin yeni başlangıçların tohumlarını içerdiğini ve her şeyin sorgulandığı anlarda bile panikleməmemiz gerektiğini belirtiyor. Zihninizdeki yapamam diyen sesin sadece bir pazarlığın ilk teklifi olduğunu, son söz olmadığını bilmek sizi özgürleştirir diyerek zorluğa rağmen ilerlemenin ve öğrenmenin önemini vurguluyor. Anlam arayışındaki tuhaf ironi şudur yani aslında ne kadar kovalarsanız o kadar kaçar. Ama cevabı talep etmek yerine soruyla güreşmeyi öğrenirseniz anlam koşmayı bırakır dans etmeye başlar diye bir söz söylemiş. Bir bölüm aslında güzel bir böyle anlatısı var. Sonuç olarak karmaşık problemlerin peşinden koşanlardan çok onlarla partner olanları tercih ettiğini belirtiyor. Bu da güzel bir yaklaşım diyebiliriz. Sonuçta hayatın anlamını bulmak diye bir hedef koyduğunuzda aslında kendimizi sonsuz bir arayışa mahkum ediyoruz diyebiliriz. Çünkü anlam sabit bir şey değil. Hayatımız değiştikçe, deneyimlerimiz arttıkça anlam algımız da değişiyor. Yani gün içerisinde gördüğünüz bir konu bile sizin bir anda bütün hayata bakışınızı ya da anlam yaklaşımınızı değiştirebilir. Kendinin de dediği gibi anlam bir varış noktası değil, yolculuk. Ve bu yolculukta zorluklar kaçınılmaz. Bunu da kabullenmek gerekiyor. Önemli olan o zorluklarla güreşmeyi öğrenmek, onlardan ders çıkarmak ve her krizde yeni bir başlangıcın tohumlarını görmektir. Yapamam diyen iç ses çoğu zaman bizi durdurmak isteyen ilk savunma mekanizmasıdır. Ama onu dinlemek yerine onunla dans etmeyi öğrenmek o zaman gerçek potansiyelimizi de keşfetmemizi sağlayabilir. Sonuç olarak bazen aslında bir şeylere varmak değildir ya asıl keyifli olan ya da güzel olan, iyi hissettiren. Asıl güzel olan şey ya da keyifli olan şey o yolculuğun kendisidir. Doğu Ekspresi ile Kars'a gidiliyor ya mesela Kars çok güzel. Mutlaka çok keyifli. Ama Kars'a gitmek değil amaç orada. Orada amaç o Doğu Ekspresi ile beraber o deneyimi yaşamak. Oraya kadar gitmek değil. Oraya kadar trenle o deneyimi yaşayarak gitmek. Biz orada süreçten ya da yoldan keyif alıyoruz. Gittiğimiz yerden değil. Mutlaka gittiğimiz yer çok güzel bir yer, çok özel bir yer, özel bir dünya. Orası bambaşka bir diyar hatta. Ama oraya uçakla gitmek ya da oraya başka bir şekilde işte otobüste, araçla vesaire gitmek değil keyifli olan. Oraya güzel ve keyifli gelen ya da bize cazibeli gelen birçoğumuza nokta aslında o Doğu Ekspresi ile gitmek. O yüzden biz de hani mümkün mertebe aslında sürece odaklanmak ya da süreçten bir şekilde keyif almak için hani böyle zihnimizde bir şeyleri bir toparlamalıyız belki de. Ve böylece hayatınızın anlamı çözülmesi gereken bir bulmaca değil başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde hayatın anlamı üzerine derin bir yolculuk yaptık ve anlamın çözülmesi gereken bir problemden çok aslında yaşanması ve onunla mücadele gerekiyorsa da mücadele edilmesi gereken bir gerçeklik olduğunu öğrendik. Ya da en azından bu bakış açısının kıymetli olduğunu konuştuk. Umuyorum bu yolculuk sizinle hayatınızdaki bu anlam arayışına farklı bir bakış açısı kazandırmış ve onu bir savaş olmaktan çıkarıp bir dansa dönüştürmenize dair de birazcık böyle fikir vermiştir. Trenimiz şu anda Polatlı'ya gelmek üzere. Geldi sanırım, hatta şu an perde kapalı, dışarı görmüyorum ama yolculuğumuza devam ediyoruz. İstanbul'a doğru keyfimiz yerinde bir yolculuktayız. 67. bölümdeyiz. Birazdan 68. bölümü de kaydedip ondan sonra şöyle artık internette yavaş yavaş dolanarak uyuklamaya doğru gideceğim diye düşünüyorum. Neyse, bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla, yepyeni bir yazıyla yine karşınızda olacağım ve o zamana kadar kendinize dikkat edin. Hayatın anlamıyla dans edin ve unutmayın, her son yeni bir başlangıcın tohumlarını barındırır. Hoşça kalın.